Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, soruları, yorumları için değerli dinleyicilerimize ben telefon numaralarımızı anımsatayım. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumları yayınlarından çıkmış her hafta bir kitap armağanımız oluyor. Bunun için de şu numaraları aramanız yeterli: 463-34-19, 463-34-21. Hemen soruyorum. Hocam, Ordinarius Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın bir kitabı.
Evet, bugün dinleyicilerimize çok güzel bir eser hediye ediyoruz. Ben de kendim özellikle beğendiğim bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Osmanlı Devleti Teşkilatı'na Methal. Büyük Selçukiler, Anadolu Selçukileri, Anadolu Beylikleri, İlhaniler, Karakoyunlu ve Akkoyunlular, Memluklular Devlet Teşkilatı ve tabii ki Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın bunlarla karşılaştırmasını konu ediniyor kitap. Türk Tarih Kurumu yayınlarından yeni baskısını hediye ediyoruz. Çok güzel renkte bir özel okuma kitabı olarak basılmış. Hocam, rahmetle şimdi yad ediyoruz. Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzun Çarşılı hocamızı da.
Osmanlı Devleti Teşkilatı'na Methal, yani hocam.
Devlet Teşkilatı'na giriş. Yani Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın temel özelliklerini anlatan giriş mahiyetinde tam bir okuma kitabı. Yani bu konuyla ilgili temel bilgileri öğrenmek isteyen kişilerin başvuru kitabı ve kaynak kitabı diyebiliriz. İçinde belgeler var ve bu belgelere dayalı olarak Osmanlı Devlet Teşkilatı'nı anlatıp kavratmaya çalışıyor, tanıtmaya çalışıyor İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Hoca.
Hocam, sanki buradan kitabın başlığından anlaşıldığına göre Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri, peş peşe dönemler, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Memluklulardaki devlet teşkilatına bir bakış alt başlığı var. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın oluşumuyla bu devletlerin arasında bağ kuruyor hocam.
Yani
galiba
bir devamlılık olduğunu söylemeye çalışıyor. Devlet teşkilatında ve Türk devlet geleneğinde bir devamlılık olduğunun
siz de programlarımızda
burada ortaya çıkması sağlanıyor. Yani Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın asıl olarak kendisinden önceki Türk devletlerinden büyük oranda devamlılık arz ettiğini ve faydalandığını, devamı olduğunu söylüyor. Tabii bu şunu da gösteriyor ki Osmanlı Devleti her ne kadar Anadolu ve Balkanlar coğrafyasına yeni bir devlet olarak geldi, yerleştiyse de daha çok kendi geleneğini, devlet geleneğini sürdürerek yerleşti ve kendi medeniyetini temsil etti, oluşturdu. Özgün bir medeniyet oluşturdu bir açıdan da. Yani bir noktada şunu söyleyebiliriz. Daha öncekilerin devamı olmakla birlikte daha tekamül etmiş, daha olgunlaşmış ve sentez haline getirilmiş haliydi. Çünkü batıda ve doğuda görülen pek çok kültür ve devlet teşkilatı unsurlarını da yer yer kendi bünyesine katarak Osmanlı Devleti dönüştürdü, kendisine mal etti. Sonuçta büyük bir imparatorluk onun hakim olduğu coğrafyada daha önce bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu veya işte Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı, varisi olarak da görebiliriz Osmanlı Devleti'ni. Ancak genel anlamda Türk Devlet Teşkilatı'nın devamını temsil etmektedir Osmanlı Devlet Teşkilatı.
Hocam, burada hemen şu aklıma geldi. Bir programımızda konu başlığı olarak rica edeceğim sizden. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı olsun, Halil Yinalcık olsun, daha diğer Zeki Velidi Tog. Yani hocam, büyük tarihçilerimize göre Roma Devleti ile Bizans'la Osmanlı Devlet yapısı arasındaki etkileşimler başlıklı sorularım olsun istiyorum size bir programımızda. Ve sizin düşüncelerinizi.
Önemli bir konu olduğu için bunu apayrı bir programda ele almak lazım. Oldukça mühim bir çalışma veya konu olarak ele alınması lazım. Yoksa yarım kalır ve dinleyicilerimiz açısından
müstakil bir program
meydana getirir. Yani özet olarak ben sonucu yine de ifade edeyim. Osmanlı Devleti kendine has, nevi şahsına münhasır, özellikli ve başkasının tıpkısı olmayan bir devlettir. Yani Osmanlı Devleti'nden önceki Selçuklu Devleti'nden de büyük oranda etkilenmiştir. ve temel olarak burayı almıştır. Bizans'ın devamı bu anlamda diyemeyiz tam anlamıyla. Mirasçısıdır, etkilendiği müesseseler olmuştur. Tabii ki Bizans'tan kalan bir takım hukuk kurallarını dahi benimseyerek, dönüştürerek devam ettirmiştir de. Sonuçta Bizans devletinin hükmettiği coğrafyaya Osmanlı hükmetmek için hukuki bir yolda izlemek zorundaydı.
Evet hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Şükrey hocamızla sohbetimize başlayacağız. Osmanlı Devleti Teşkilatı'na medhal, Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın bu çok değerli yapısını armağan edeceğiz. Yine sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Değerli dinleyicilerimiz, 2. Mahmut dönemini konuşacağız bu hafta. Özellikle merak ettiğim konu, sanıyorum sizlerin de merak ettiği konu, Nizam-ı Cedid kuruluşu, kaldırılışı, başarıları, başarısızlığı, Nizam-ı Cedid'in ihtiyaçlarının karşılanması, okullardaki yabancı dil öğrenimi, yerli malı kullanmasının düzenlenilmesi. 2. Mahmut dönemi çok önemli bir dönem yenileşme hareketlerinde, ama ondan önce elimde benim bir kitap var. Türk Eğitim Tarihi El kitabı baskıyla ikinci baskı yaptı kitap. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızın kitabı. İçinde çok beni de ilgilendiren, dinleyicilerimizi de ilgilendiren başlıklar var. Bir iki tanesini söylemek istiyorum. Hunlarda eğitim. Hocam çok zor bir konu. Göktürklerde eğitim, Uygurlarda eğitim. Haydi burada biraz evrak, biraz belge olabilir. İslam tarihinde eğitim, ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim, Türkiye Selçukluları beyliklerde eğitim. Hocam bu da sizin imzanızda bugün. Bizi arayan bir dinleyicimize armağanımız olsun diye Neslihan önerelim.
Eyvallah. Tabii ki bu yeni baskısı.
Hayırlı gözden geçirilmiş ayrıca halidir. Hocam. Evet.
Türk Eğitim Tarihi El Kitabı. Eğitim tarihimiz bizim geleceğimizdir. Geleceğimizin tecrübesidir daha doğrusu. Bunu da ifade edelim. Çok dramatik reformlardan oluşan bir dönemdir eğitim olayları. Özellikle 2. Mahmut Han işleyeceğiz bugün. 2. Mahmut Han Türkiye eğitim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzdeki modernleşme çağında, yani bugünkü okullarımızın oluşmasında yenileşme hareketlerinin temelini eğitim alanında baktığımızda 2. Mahmut Han atmıştır, başlatmıştır diyebiliriz. Genel anlamda ve en kapsamlı yenilikler 2. Mahmut Han zamanında olmuştur. Şüphesiz bu yenilikler birbiri ardınca da devam etmiş ve günümüze kadar da gelen eğitim sistemimizin temelleri bu dönemden başlamıştır diyebiliriz.
Evet, değerli dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamızın kitabı bu hafta bizi arayan dinleyicimize imzasıyla birlikte hocamızın yollayacağız. 300 sayfa civarında ilginç konu başlıklarına sahip bir kitap. Bir kez daha hayırlı olsun hocam, düzeltilmiş, genişletilmiş ikinci baskısı.
Evet.
Bende ilk baskısı var hocamın.
Hayırlı olsun, size de takdim edelim. Yeni baskısı çıktı geçen
ve ay itibariyle. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi konumuza girelim. Hocam 2. Mahmut dönemi önemli.
Evet, öncelikle 2. Mahmut Han ve ailesi hakkında, özellikle 3. Selim Han'ı iki programdır konuştuk. Kısa bir bilgi vererek başlamak istiyorum. Dinleyicilerimizin meraklarını burada özetle konuyu ve alanı tanımlayarak dikkatlerini buraya çekmek istiyorum. 2. Mahmut Han gerçekten de iyi yetişmiş bir şehzade, reformcu bir padişahın, yenilikçi bir padişahın, 3. Selim Han'ın o zamanında sıkı bir eğitimden geçmiştir. Ve tabii ki annesi Valide Sultan da onun yapmış olduğu yenilik hareketleriyle daha doğrudan doğruya ilgilenmiştir. Şöyle ifade edelim, askeri alandaki yenilikler ilk kez 2. Mahmut Han zamanında sivil alana ve sosyal alana da uygulanmıştır. 1. Abdülhamid'in oğlu olarak, 3. Selim Han'ın da tabii ki dönemini, şehzadeliğini vesaire görmüş bir insan olarak tahta geçmiş olan 2. Mahmud'un tahta geçtiği yıl itibariyle 23 yaşlarında, yaklaşık olarak 22-23 yaşlarında. Genç bir yaş düşündüğümüzde bugün bir üniversite öğrencimizin veya üniversitede okuyan bir gencin yaşında dinamik bir yaş. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaş, yani yaklaşık olarak. İyi yetişmiş bir şehzade olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunlarla birlikte çok zorlu bir olay neticesinde dramatik bir şekilde tahta geçmek durumunda kalmıştır. Bir Yeniçeri isyanıyla Nizami Cedid ocağının ortadan kaldırılması, Nizami Cedid'in önde gelen subaylarının idam edilmesi, ettirilmesi ve 3. Selim Han aslında Yeniçeri ocağının yapmış olduğu bu isyana karşı onlara bir takım tekliflerde bulundu. Başta sizin haklarınızı genişletelim, Yeniçeri ocağını büyütelim, yenileyelim, destek verelim diye pek çok şey söyledi. Ama onların tek isteği oldu, Nizami Cedid ocağını kapatacaksın. Nizami Cedid'i nasıl kapatacağını da söylediler 3. Selim Han'a. 3. Selim Han da ne yapacağını anladı. Yeniçeri Ocağı'nın yerine güçlü bir ocak olarak, başarılı bir ocak olarak yapmış oldukları savaşlarla kendini ortaya koymuş olan ve ispatlamış olan Nizami Cedid Ocağı'nı kaldırmak zorunda kaldı. Kaldırdı, subaylarını dağıttı, ordusunu terhis etti ama en kilit kişilerini de İdam ettirdi Yeniçerilerin isteği üzerine. Bütün bu olaylar olurken Yeniçerilerin isteği bitmiyordu. Onlar Yeniçeri Ocağı'nın mensupları ocağın tamamen mal ve mülkünün de kendilerine verilmesini istediler. Yani Nizami Cedid'deki ekonomik varlıkların, mülkün bütünüyle kendilerine intikal ettirilmesini ve yağmalanmasını da istediler. Böylece ocağın oldukça tarafkirane ve tabii ki en sonunda da 3. Selim Han'ın tahttan indirilmesi neticesini doğuracak şekilde ileri gitmesi üzerine olaya Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'nın isyan ederek, onun da tepki göstererek başkente gelmek suretiyle isyanı bastırdığını görüyoruz. İsyanın bastırılmasından sonra ocağın bütün taleplerini yerine getirmek üzere kendisinin yerine, yani 3. Selim Han'ın yerine tahta geçirmiş olduğu geçici bir hükümdar olarak tahtta bulunan ve aynı zamanda da 2. Mahmut Han'ın tahta geçirilmesinden önce 2. Mahmut'un hayatı da tehlikededir. Bütün isteklerini yerine getir dediği kukla padişah ortadan kaldırılarak, tahttan el çektirilerek Alemdar Mustafa Paşa'nın da isteğiyle devlet yönetimine bir süre için Alemdar Mustafa Paşa el koymuş ve 2. Mahmut Han'ın tahta geçmesi üzerine sadrazam olarak da ayan sıfatındaki Alemdar Mustafa Paşa atanmıştır. Alemdar Mustafa Paşa'nın devlet yönetiminde aslında Yeniçerilere karşı kafa tutan ilk sadrazam olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Yeniçeri isyanında Yeniçerilere karşı kılıç çeken, padişahı değiştirerek tahta yeniden kendisi bir padişah seçerek koyan bir sadrazamdır. Ayan olarak isyan etmişti ve ordusuyla gelmişti. Yaklaşık 60-70 bin arasında bir ordusu var Rusçuk ayağının ve isyanı bastırabilecek bir gücü var. Nitekim bunu da başarmıştır ve sadrazam olarak kendisini tayin ettirdikten sonra da 2. Mahmut Han'ın bu defa yönetimde ikinci planda kaldığını söyleyebiliriz. Alemdar Mustafa Paşa'nın da davetiyle 2. Mahmut Han'ın da onayı vermesi üzerine bir meclisi istişare veya başkentte İstanbul'da ayanlarla bir devlet bağlılık anlaşması imzalamak üzere istişare meclisi toplantısı düzenlenmiştir. 1808 yılında yapılan bu istişare meclisi toplantısında ayanlarla Sultan Mahmut arasında ve Alemdar Mustafa Paşa'nın da onayıyla bir senedi ittifak adı verilen belge imzalandı. Bu belgeye göre Osmanlı ülkesinin her yerindeki ayanlar kendileri merkezi otoritenin koyduğu kurallara, kanunlara bağlılıklarını bildirecekler. Kendi namlarına devlet adına ordu asker yetiştirerek merkezi orduya gönderecekler. Yeniçeri Ocağı'nın içerisinde de tabii müthiş bir, burada şunu da ifade edelim, bozulma var. Bununla ilgili de Alemdar Mustafa Paşa bir takım reformlar, öneriler geliştirmiştir. Yeniçeri Ocağı kapatılamamıştır. Şüphesiz isyan bastırılmış, bir kısım elebaşlar ortadan kaldırılmış vesaire. Kabakçı Mustafa Paşa öldürülmüş ancak tabii ki Yeniçerilerin bu girişimleri Alemdar Mustafa Paşa'ya karşı da devam edecektir. Nitekim Alemdar Mustafa Paşa da bir planlı komplo ile, suikast ile öldürülmüştür ve kendi hayatını aslında ortaya koymuştur Yeniçerilerin bu isyanını bastırarak. Yeniçeriler kendilerine karşı yapılmış olan bu hareketi, ayağının hareketini sadrazam olarak atanmıştır ama kaldıramamışlar ve onu ikinci bir darbe veya suikastle ortadan kaldırmışlardır. Çünkü Alemdar Mustafa Paşa Yeniçerilerin yerine yeni bir ordu kurma planlarını da 2. Mahmut Han'la birlikte yapıyordu. İşte bu yeni ordu teşebbüsleri de Yeniçeri Ocağı'nı rahatsız ediyordu ve derhal Alemdar Mustafa Paşa'nın da o yıl içerisinde öldürülerek görevinin sona erdirildiğini ve böylece Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin istediklerini yapma fırsatını yeniden ele geçirdiklerini söyleyebiliriz. 2. Mahmut Han böyle bir tehlike karşısında çok dikkatli hareket etmek zorundaydı. Nitekim Sekban-ı Cedid adıyla Ocak Ağalarının da onayını alarak, yani şöyle bir yenilik yapmayı tercih olarak kabul ediyor 2. Mahmut Han. Madem Yeniçerileri bu şekilde başka bir ocak kurarak kaldıramıyoruz, Yeniçerilerin içinde bir ıslahat yapayım.
Sonları geliyor hocam.
Yani evet. Yeniçerilerin içerisinde bir dönüşümü yapmak üzere Yeniçeri ağalarını ve ulemayı, devlet erkanını topluyor. Divan-ı Humayun'u topluyor. Askeri yenilik gerekir diyor bu ordu. Başarısız. İkna ediyor. Onlara her türlü ekonomik imkanlar tanıyacağını ve yenileşmeyi isteyip istemediklerini soruyor. Onlar da diyor ki evet, yenileşmek istiyoruz. Biz sorunlarımız var. Böylece Senad-ı İttifak'ın imzalandığı günlerde zaten Sekban-ı Cedid adıyla bir ordu kurduğu için Alemdar Mustafa Paşa'ya karşı bir isyan olarak hareket etmişlerdi. Tabii 2. Mahmut Han'ın Yeniçerilerin içerisinde ki hareketleri ayanlarla dengelemeye çalıştığını, merkezi ordunun zayıflatılma çabalarını görüyoruz burada. Merkezi orduyu ayanları güçlendirmek suretiyle, ayan ordularını güçlendirmek suretiyle küçük bir ordu haline dönüştürmüştür. Bunda da başarılı olmuştur aslında. Ve zaman içerisinde de ocağı yeniden kendi içinde dönüştürüp dönüştüremeyeceğini de denemiştir. Nitekim kendisinin beklediği fırsat bir süre sonra, ama yaklaşık 12 yıl sonra ortaya çıkacaktır. Onu da ifade edelim. Eşkinci ocağı kurmak için girişimde bulunmuştur. 2. Mahmut Han'ın askeri alandaki yeniliklerin, sosyal alandaki yeniliklerin de önünü açacağını düşündüğünü biliyoruz. Ancak bundan önce de 3. Selim Han'ın başka alanlardaki yapmış olduğu yenilikler ona ufuk açmıştı. Dolayısıyla o dünyadaki gelişmeleri de takip ederek yeni kuracağı ocağın modelini de planlatıyordu diğer taraftan. Özellikle Avrupa'da 1814 yılından itibaren açılan elçilikler, hatta 1810'dan itibaren sefaretler, geçici sefaretler şeklinde gidiş gelişler ve rapor almalar başlamıştı. Paris'te, Londra'da, Berlin'de, Viyana'da, bu 4 şehirde 2. Mahmut Han zamanında elçilikler açıldı ve ilk atamalar yapıldı büyük elçiliklere. Avrupa'daki gelişmeleri, Avrupa'ya öğrenci gidiş gelişini, yani Avrupa'nın merkez kültür ve medeniyet şehirlerindeki gelişmeleri takip etmek üzere bu elçilikleri açılmıştı. Nitekim bunun sonucunda 2. Mahmut Han'ın modern anlamda yenilikleri hızlı bir şekilde yapma fırsatını elde ettiğini söyleyebiliriz.
Güre hocam, nefeslenelim, ardından 2. bölümümüzde devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Türk tarihinin izinde arayışlarımız devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızda. Hocam şimdi ilginç bir soru geldi dinleyicimizden. Almanya'dan Selim Çatallar. Başta hocamıza aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum ve bütün ekibe demiş sağ olsun.
Biz de teşekkür ediyoruz Selim Bey'e bu güzel sorusundan dolayı.
Hocam şimdi şöyle diyor. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın ordu, idari ve ekonomik yapılanmasını o dönemdeki Avrupa, Rusya, Çin'deki krallıklar ve devletlerin yapılanmasıyla kıyaslayarak anlatabilirseniz çok daha rahat ve ayrıntılı olarak konuyu anlayabiliriz demiş. Şimdi hocam biz Türk tarihinin önemli bir dönemindeyiz. Çok tartışmalı bir dönemindeyiz aynı zamanda. 19. yüzyıl. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Osmanlı Türk Devleti bir varoluş, yok oluş kavgası içerisinde. Bunun için çok ciddi devlet yönetiminin arayışları var sizin de aktardığınız gibi. Ancak biz bundan önceki bütün programlarımızda hep paralel olarak, koşut olarak örneğin Orta Asya Türk Devletleri kimlerdi? Örneğin Hindistan'da Babürler iktidarına devam ediyor muydu? Safeviler Hanedanı 20. yüzyıl, 19. yüzyıl itibariyle nedir? Hocam bunları özetledikten sonra dinleyicimizin sorusuyla da sürükleyelim programı. Yenileşme hareketlerine de böylelikle bir 15 dakika ara vermiş olacağız. Buyurunuz Güray Hocam.
Tabii şöyle ifade edelim. Çok geniş bir soru olduğunu baştan ifade edeyim. 15 dakikada bunun cevaplanması mümkün değil. Biz bunları Selim Bey'in sorduğu soruyu çok önemsiyoruz. Çok geniş konu olduğu için bazı başlıklarının örneklerini vererek karşılaştırmalar yapabiliriz. Avrupa'nın her yeri birbirinden farklılıklar da arz eder. Avrupa ile Osmanlı Devleti'ni kıyaslamak farklı dönemler için gereklidir. Roma Avrupası var. Bir, Roma Cermen Avrupası var. İki, Feodal Avrupa var. Üçüncü olarak da Osmanlı çağında klasik dönemdeki Avrupa'da Avrupa'nın ortasında pek çok krallıklar var. Yani İngiltere, Fransa, Prusya, aşağıda yani İspanya tarafında yine Aragon Krallığı, Kastilya Krallığı, İtalya'da yine krallık var. Bütün Avrupa krallıkla yönetiliyor Osmanlı çağında.
Hocam ama sosyoekonomik...
Artık 15. 16. yüzyılda krallıklar güçlenmiştir. Neden? Feodal Avrupa'nın çöküşünün sebebi krallıkların güçlenmesi ve özellikle de İstanbul fethinden sonra kale şehir mantığının, şato mantığının çökmesidir. Yani feodal beylik dönemi sona erdi. Merkezi ordu ve merkezi güç, merkezi teknolojiyi elinde tutan, askeri gücü elinde tutan en güçlü kişiler kral oldular. Krallıkların güçlenmesiyle 16. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti aslında kendisine denk devletlerle karşı karşıyadır. Güç olarak baktığımızda. Hangi açıdan denk? Yönetim anlayışı açısından. Kralla kral. Ama Osmanlı daha büyük bir güç olduğu için onu bir bey seviyesine indirmiştir. Yani vezir-i azamı seviyesinde karşılamıştır. İşte Rusya ile olan ilişkilerine baktığımızda Rusya zaten 1395 tarihinde Timur tarafından Moskova Knezliği etrafında bütün knezliklerin toplanmasıyla birlikte kurulmuş olan ve Altın Ordu Devleti'nin teşkilat yapısının devamını oluşturan bir çarlıktır. Evet. Ve 17. yüzyılın sonlarından itibaren Rusya Osmanlı Devleti'ne karşı bir askeri güç durumuna yükselmeye başlamıştır ki Karlofça'dan önceki 1683 Kutsal İttifak olaylarını kesinlikle bilmek gerekiyor. Selim Bey'in özellikle bu döneme dair özel okumalar yapması gerekiyor ki anlatabilelim.
Hocam ama en azından
yani 18. yüzyıl Çin mesela, 18. yüzyıl Hindistan. 18. yüzyıl, 17. 18. yüzyılda Hindistan'da İngiltere'nin istilası başlamıştır. Yani sömürgecilik olayları başladığı için artık 18. yüzyılda Güney Çin bölgesinde, açık denizlerde, büyük okyanusun kıyısı olan Güney Afrika, Afrika ortaları, Avustralya vesaire, bütün bu bölgelerde artık sömürge ve ham madde yarışı dediğimiz şey başlıyor 18. yüzyılda. Osmanlı Devleti bütün bunlardan uzakta kalıyor. Yani dünyada bu uzak coğrafya dediğimiz Osmanlı'nın ana kıta kara parçasının uzağında olan yerlerde siyasi veya ekonomik bağlarının zayıf olduğunu söyleyebiliriz İngiltere gibi merkezi krallıklara göre. 18. yüzyılda özellikle bu konularda oldukça ilerliyor Avrupa.
Hocam ama burada şimdi
onu da belirtelim. Devlet yapısı açısından da önemli değişiklikler var. Onu da ifade etmemde yarar var.
Hocam en azından şunu söyleyebilirim. Biz 18. yüzyıl itibariyle işte Fransız ihtilalinden sonra, hatta Martin Luther'e kadar götürmek mümkün de, Fransız ihtilalinden sonra merkantilist dönemden sanayi devrimine doğru giderken onların artık devlet yapıları da, sosyoekonomik yapıları da, feodallerin tasfiyesi yerine burjuvazinin gelişiyle tamamen bir başkalaşıma giriyor. Fakat bu onlar için geçerli bir tarih. Bizde böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tarihimiz ayrı.
Tabii Osmanlı Devleti kendi içinde başka meseleler ve sorunlarla kendi tarihini yaşarken İngiltere'de ve Avrupa içerisinde, Fransa'da özellikle bambaşka siyasi askeri olaylar gerçekleşmektedir. Başta Fransız İhtilali olmak üzere Fransa'nın kendi içerisindeki büyük dönüşüm merkezi krallığın çöktüğü anlamına geliyor bir noktada, ama aslında Cumhuriyet döneminde bir kendisini imparator olarak ilan eden Napolyon'u unutmamak gerekiyor. Yani Cumhuriyet ilan edilmiş Fransa'da ama bir imparator var. Yani krallık var bir şekilde, o da bir krallık oluyor. Başka bir elde temsil ediliyor. Her ne kadar meclis varsa da İngiltere'de de Fransa'da da meclis varken imparator vardır aynı zamanda. Yani Avrupa'yı biz tanıma açısından hala yani toplum olarak da bunu özellikle ifade edeyim. Bugün de krallıklar vardır pek çok açıdan baktığımızda.
Var hocam,
kral bir tarafta durur yani, sembolik de olsa durur. O şekilde devam etmektedir. Elbette meclisler var. Meclisli yönetim kesin olarak yerleşmiştir. Özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren 19. yüzyılda modern anlamda meclislerin Avrupa'da da kurulduğunu görüyoruz. Bütün bu yapıyla karşılaştırdığımız zaman Osmanlı Devleti'nde de meclisli yönetime doğru dönüşme 19. yüzyıldadır. Yani 2. Mahmut Han'ın yapmış olduğu şey Avam Meclisi'dir. Kurmuş olduğu sisteme bakarsanız Divan-ı Humayun'un ismini ne yaptı? Meclisi Ahkam-ı Adliye yaptı. Yani Yargıtay ve Danıştay'ın o zamanki ismidir ki bunlar birer hukuk kuruludur. Aynı zamanda devlet yönetiminde yapılanmasındaki kurullardır. Napolyon'un kurmuş olduğu hukuk sisteminde benzeri bir meclis görüyoruz. Yani Cumhuriyet Meclisi'nde Fransa'da böyle bir yapı var. Yine Avrupa'da, Prusya'da, İngiltere'de, İspanya'da bu tarz meclisleri görüyoruz. Yani hukuk meclisleri var. Dolayısıyla bakanlık dediğimiz yapı meclisli bir şekilde 2. Mahmut zamanında görülüyor farklı isimler altında ve meclis kavramı kullanılıyor 2. Mahmut tarafından. Bunu da özellikle ifade etmemizde yarar var. Mesela askeri meclis var 2. Mahmut Han'ın. Askeri divanı, yani divanı arzı ne yaptığını görüyoruz. Meclisi Şura-i Askeriye ismini koyuyor. Meclisi Şura-i Askeriye, yani askeri işlerin görüşüldüğü, istişare edildiği meclis. Divanların ismi meclis olmuştur. Demek ki divan sözcüğünü yerine meclis koydu 2. Mahmut Han. Böyle bir reformdan bahsediyoruz. Aynı şekilde Avrupa'da da meclis var.
Fakat hocam burada şu farklılığı ortaya koymak mümkün mü? Avrupa'nın siyasi, iktisadi, sosyal yapısıyla 18. yüzyıl, 19. yüzyıl itibariyle de tarihi kökenlere bakarak Türkiye'nin bütün bu müesseseleri, yapısı benzeşmiyor. Etkileşimler elbette olmuştur, olabiliyordur ama biz farklı bir yerden gelip farklı bir yere gidiyoruz. Ve Avrupalılar farklı bir yerden gelip farklı bir yere gidiyorlar.
Tabii ki şu anlayış...
Bizde teodal yok örneğin hocam. Evet.
Düşünce ve medeniyet anlayışı açısından da farklılıklar var. Onu ifade edelim. Benzerlikler elbette var. Ama farklılıkların, özellikle temel farklılıkların bilinmesinde yarar var. Mesela Çin'de imparator tanrı kraldır. Tanrı imparatordur. Tanrı soyundan gelir gibi. Yani Caesaropapist bir anlayış var. Roma imparatoru kendisini tanrı ve tanrı panteonu içerisinde heykellerini yaptırıyordu. Caesar'dan itibaren böyleydi.
Kendinden memnun.
Tanrısaldı.
Evet
hocam. Ve Hristiyanlık döneminde de böyledir. Yani Roma imparatorları kendilerini her zaman başrahip olarak tanımlamışlardır. Avrupa'da reform hareketleri 16. yüzyılda reform savaşları olduğunda Avrupa krallarının hemen hemen tamamında tanrı krallık vasfı görürüz. Hepsi dini işlere karışırlar. Kendilerini başrahip olarak görürler. Dolayısıyla hiçbir kral kendisini rahiplikten uzak görmez. Osmanlı Devleti'ne baktığımızda evet. Türk devlet geleneğinde ve İslam devlet geleneğindeki bazı unsurların bileşkesini görüyoruz. Nedir o? Türk devlet geleneğinde hükümdar başrahip değildir. Hükümdarın evet bir dini vardır, padişahın bir dini vardır Osmanlı hükümdarının. Dini bakımdan da temsil noktasında görevleri vardır. Bütün bunlarla birlikte asıl görevi onun idari ve aslında tanrısal değildir. Yani dünyevidir baktığınızda, askeridir, işte ekonomiktir vesaire. hiçbir zaman da Osmanlı ülkesinde böyle rahip kral gibi, rahip padişah gibi bir yapı anlayış olmamıştır, görülmez. Osmanlı hükümdarının özellikle Sultan II. Mahmut Han'a burada atıf yapalım programımızın konusu olduğu için bakışında dinlere de eşit bir mesafede olmaya çalıştığını görüyoruz. Yani ben Tebam'dan Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini, Yahudisini de havrada görmek isterim diyor. Dolayısıyla II. Mahmut Han'ın burada din ve vicdan hürriyeti tanımlamasını bir kanuna bağladığını da görüyoruz. Kendisini kutsal ilan etmiyor, başrahip ilan etmiyor. Şeyhülislamlık makamı Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar devam etmiştir. Ancak Şeyhülislamlık ve ulema sınıfının yetki ve görevlerini bakanlığa bağlamıştır. Bakanlık yapmıştır. Ulema sınıfının yönetildiği bakanlığın ismini de Evkaf Nezareti adını koyarak yürütmüştür. Yani burada şunu görüyoruz. Osmanlı hükümdarı din ve vicdan hürriyeti ilkesince daha önceki hukukunda da ifade edildiği gibi dinde zorlama yoktur kaidesini de özellikle benimseyerek başka dinden, inançtan olan kişilere zorla İslam'ı ya da başka bir dini kabul ettirme gibi bir uygulamayı kesinlikle evet. Hukuki görmediğini ve genel hukuk olarak da herkesin din ve vicdan hürriyetini korumaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bu işte Avrupa'da bu yok. Yani baktığımız zaman bu devlet yapılanması içerisinde kıyaslarsak Avrupa'da tam tersine işler oldu. Mezhep savaşları oldu bu yüzden. Yani neden? Kanun koydu, başka dini yasakladı, mezhebi yasakladı. Yani bırakalım onu. Farklı olaylar, savaşlar oldu. Bunu da ifade edelim. Osmanlı Devleti'nde böyle bir savaş görülmez pek.
Hocam bütün bunların temelinde genel bir ifade kullanmak durumundaysak eğer temelinde inanç farkı olduğunu söyleyebilir miyiz? İnanç ve anlayış farkı, evet.
Kesinlikle ifade edebiliriz. Osmanlı hükümdarının yönetim anlayışında bir düstur vardır. Bunu da her yere yazmıştır Osmanlı hükümdarı. Nedir o? Ma meleket eymanuhum. Bugün kullandığımız memleket sözcüğü oradan geliyor. Memleket sözcüğünün asıl tabirinin yazılışını söylüyorum ben. Ma meleket eymanuhum. Yani devletin sahip olduğu vatan, toprak parçası memaliki mahrusedir. Yani korunması gereken emaneten hükümdara verilmiştir o görevde. Bir emanettir. Emanet gibi bakar. Toplumuna ve hakim olduğu coğrafyanın bütün insanlarına ailesi gibi bakar Osmanlı hükümdarı. Kendisine de o ülkenin, devletin, vatanın, yurdun insanlarının toprağıyla birlikte emanet olarak verildiğini, asıl mülkün de Allah'a, Tanrı'ya ait olduğunu yazar kanununda Osmanlı hükümdarı.
Zillullahı fil arz.
Yani o vekaleten idare etmektedir. Mülkün kalıcı sahibi değildir. Böyle görür. Dolayısıyla Tanrı değil yani. Zaten diyor ki ben bir kulum ama emaneten bu işleri yönetmekle, adaletle yönetmekle emrolundum. Bundan da hesabımı vereceğim diyor. Böyle bir anlayış var Osmanlı medeniyetinde ve devlet anlayışında. Bunu tabii ki kut anlayışıyla da örtüşen bir şekilde değerlendirebiliriz. Yani Osmanlı Devleti'nde de bu noktada karizmatik hükümdarlar var mıdır? Evet, bir hükümdar diğerine göre daha karizmatik noktada olabilmiştir. Hükümdardan hükümdara farklı uygulamalar evet. olmuştur şüphesiz. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ben devlet yapısıyla ilgili genel geçer şeyleri tanımlarken bireysel farkları ayrıca değerlendirmek kanaatindeyim.
Hocam bu kadarcık süre içerisinde sanırım Sayın Selim Çatallar'a ilkeler bazında bilgileri vermek mümkün oldu. Az da bir zamanımız kaldı hocam. Daha kitap kazanan dinleyicilerimizi duyuracağız ama birer 30'ar saniyeyle Türk coğrafyasında neler oluyor hocam? Hindistan'da Babürler hükmünden, Safevi İran'da hanedan duruyor mu? Onları da söylerseniz 19. yüzyıl itibariyle. Yani biz yenileşme ararken.
Tabii İran'da Safevi devleti devam ediyor. Safeviler Kaçar Hanlığı devam ediyor. Avşarlar devam ediyor. Hanedan olarak Türk hanedanı olarak devam ediyordu. Hindistan tarafında Babür Şahlar 17. yüzyıldan itibaren Hindistan'a İngiltere'nin girmesiyle birlikte yıkılma sürecine girdiler ve tabii ki el değiştirdi 19. yüzyılda. İngiltere'nin tamamen Hindistan'a sömürgesi haline getirmesiyle birlikte buradaki Türk hanlıklarının da yönetimlerini kaybettiğini ve parçalandığını söyleyebiliriz. Çin bir devlet olarak, imparatorluk olarak varlığını önceden beri devam ettiriyordu. 20. yüzyılın ortalarında biraz daha genişledi ama 19. yüzyılın ortalarına kadar Güney Çin'de İngiltere'nin etkisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda da Rusların Orta Asya'ya doğru yayılmacılık politikasının başladığını görüyoruz bu tarihler itibariyle.
Evet hocam, önümüzdeki hafta 2. Mahmut döneminin sonuyla devam etmeyi umuyoruz yenileşme hareketlerini. Zaten bitmiyor yenileşme hareketi de onlara devam edeceğiz ama programın sonuna geldik hocam. Osmanlı Devleti Teşkilatı'na medhal giriş. Büyük Selçukiler, Anadolu Selçukileri, Anadolu Beylikleri, İlhaniler, Karakoyunlu ve Akkoyunlarla Memlüklerdeki Devlet Teşkilatı'na bir bakış. Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın kitabını Ankara'dan Tamer Atacan adlı dinleyicimize göndereceğiz hocam. Ankara'dan Tamer Atacan.
Tamer Bey'e hayırlı olsun diyorum bu güzel kitap için. Tebrik ediyorum.
İyi dinlemeler. Hocam hem tarih öğretmeniymiş kendisi.
İyi çalışmalar diliyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz.
Tarih öğretmeniymiş.
Evet, çok güzel bir kitap aldı. Elbette buradan da faydalanarak konuları işleyebilecektir. Hayırlı olsun diyorum.
Programımızda ders olmadığı zamanlarda ilgiyle dinlediğini söylemiş. Hocam değerli dinleyicilerimiz Güray Kırpık hocamızın kitabını yapımcım Neslihan Değirmencioğlu önümüzdeki hafta verelim dedi. Öyle yapalım hocam. İmzasıyla hocamızın göndereceğiz.
Tamamdır. Hayırlı olsun diyorum.
Bitirdik hocam programımızı.
İyi programlar diliyorum. Gerçekten önemli bir konu yarım kaldı. Onu da ifade edelim. İkinci Mahmut Han zamanındaki yenilik hareketleri çok önemli konular. Bunu daha geniş şekilde işlemeye devam edeceğiz.
Güray hocam, dinleyicimizin sorusu sizin de söylediğiniz gibi kapsamlıydı. Sürükledi bizi.
Evet. Evet. Sağ olsun.
Ve değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağolunuz, varolunuz.
Ben teşekkür ederim, sen sağ olun.
Ve önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Tarihinin izinde.